Ayrım 38, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 375. Kazasız belasız katedralin köşesine vardıktan sonra görkemli kilisenin gölgesine doğru yürüdü. Başını kaldırdığında yıllardır süren bombardımanın ve yangının yarattığı isin açık pembe mermerle kaplı dış cepheyi nasıl kararttığını fark etti. Pino savaşın izlerinin Milano'yu günün birinde terk edip etmeyeceğini merak ediyordu. O anda aklına Anna geldi. Dolly'nin Innsbruck'taki yeni evine yerleşip uykuya dalıp dalmadığını düşündü. Onu böyle güvende, sıcak ve bütün zarafeti içinde düşünmek içini rahatlatmıştı. Gülümsedi ve adımlarını sıklaştırdı. 10 dakika içinde anne babasının evinin önüne varmıştı bile. Belgelerini çıkarmak için cebine baktıktan sonra merdivenlerden çıktı ve nöbetçi SS askerlerini karşısında bulacağını düşünerek ön kapıdan içeri girdi. Ama ortalıkta kimse yoktu. Kafes asansör 5. katı geçtiğinde oradaki askerlerden de hiç iz yoktu. Gitmişler, hepsi kaçıyor. Anahtarlarını çıkarıp deliğe soktuğunda kendini kuş gibi hafiflemiş hissediyordu. Kapıyı itip açtığında içeride küçük bir partinin hazırlandığını gördü. Babası kemanını ayaklığa yerleştirmiş, 2 şişe Chianti açmış, bunları da oturma odasındaki masaya diğer 2 boş şişenin yanına koymuştu. Michele sarhoştu ve şöminenin başında kuzeninin oğlu pilot Mario ile birlikte gülüyordu. Ya Greta yenge? O da kocasının kucağına oturmuş onu öpücüklere boğuyordu. Albert dayı Pino'yu görünce muzaffer bir edayla kollarını havaya kaldırdı. ''Hey sen Pino Lella, buraya gel de dayına bir sarıl.'' Pino kahkahalara boğulup koşarak herkese sarıldı. Şarap için Albert dayının San Vittore hapishanesindeki ayaklanmayı, faşist nöbetçileri nasıl etkisiz hale getirdiklerini, hücreleri nasıl açıp herkesi serbest bıraktıklarını, abartılı tasvirlerle yeni baştan anlatışını dinledi. Greta ile tanışmam dışında hayatımın en iyi anı o hapishanenin ön kapısından dışarı çıktığım andı dedi Albert dayı yüzü gülerek. Prangalar açılmıştı. Özgürdük Milano özgür. Henüz tam olarak değil dedi Pino. Bu gece şehrin içinde epey yürüdüm. Kardinal Schuster'ın yaptığı anlaşmalar ihlal ediliyor. Her yerde çatışma var. Daha sonra onlara Mimo'dan ve tek başına tüm o Alman askerlerini nasıl etkisiz hale getirdiğinden bahsetti. Babası şaşmış kalmıştı. Tek başına mı yaptı? Tamamen tek başına dedi Pino koltukları kabararak. Bence ben çok cesaretliyim baba ama küçük kardeşim bambaşka bir şey. Şarap şişesini alıp bir kadeh daha koyarken kendini oldukça iyi hissediyordu. Anna yanında olsaydı bu isyanı ailesiyle birlikte kutlasaydı, işte o zaman kendini neredeyse mükemmel hissedebilirdi. Pino onu bir daha ne zaman göreceğini ve ondan ne zaman haber alacağını düşündü. Telefonu kontrol ettiğinde çalıştığını görüp şaşırdı ama babası o gelmeden önce telefonun hiç çalmadığını söyledi. Gece yarısından çok sonra şarabın etkisiyle sersemleyip mayışan Pino sürünerek yatağına gitti. Açık pencereden motoru çalıştırılan panzer tanklarının omurtusunu, ardından da kuzeydoğuya doğru yol alırken tekerleklerin parke taşlarının üstünde çıkardıkları patırtıyı duydu. Tankların gittiği yönden gelen patlamaları ve otomatik tüfekleri duyana kadar uyuklamayı başarmıştı. Gece boyunca Milano'daki savaşın sesleri birbiri ardına yankılanan bir koro gibi hiç susmadı. Her ses çatışmayı terennüm ediyor, her şarkı crescendo'ya ulaşıyor, daha sonra eko'ya ve namelere dönüşüyordu. Pino başını yastığa gömdü ve en sonunda derin bir uykuya dalıp rüya görmeye başladı. General Layers'in yürürken ona tiksinti içinde baktığı o an, şehrin içinde koşarken onu hedef alan keskin nişancılar ve en çok da Anna ile geçirdiği o son gecenin nasıl da büyülü ve etkili olduğu, Tanrı'nın kusursuz bir lütfu olduğu rüyalarında dönüp durmuştu. Pino 26 Nisan Perşembe günü uyanıp saatine baktı. Sabahın 10'u mu? En son ne zaman bu kadar çok uyumuştu bunu bilmiyordu ama muhteşem bir duyguydu. Sonra burnuna pişen domuz pastırmasının kokusu geldi. Domuz pastırması mı? Nereden bulmuşlardı ki? Üstünü giyinip mutfağa gittiğinde babasının gevrek domuz pastırmalarını tabağa koyduktan sonra Mario'nun elindeki taze yumurta dolu kaseyi işaret ettiğini gördü. Albert dayının gerilli olan bir arkadaşı getirdi bunları dedi Michael'e. Albert koridorda onunla konuşuyor. Ben de dolaba sakladığım son espressoyu kullanıyorum. Albert dayı içeri girdi. Oldukça akşamdan kalma ve biraz da endişeli görünüyordu. Pino, İngilizcene ihtiyaç var dedi. Hotel Diana'ya gidip Knebel adında bir adamı bulmanı istiyorlar. Knebel de kimmiş? Bir Amerikalı, tüm bildiğim bu kadar. Bir Amerikalı daha mı? İki günde ikinci oluyor bu. Tamam dedi kızaran domuz pastırmasına, yumurtalara ve demlenen kahveye iştahla bakarak. Ama şimdi mi gitmem gerek? Kahvaltını ettikten sonra dedi babası. Pino pilot Mario'nun yaptığı omleti, domuz pastırması ve duble espresso eşliğinde midesine indirdi. En son ne zaman kahvaltıda böyle mükellef bir sofra gördüğünü düşündü ve hatırladı. Casa Alpina'da. Rahip Ray'i düşündü ve Bormio kardeş ile ne durumda olduklarını merak etti. Eline geçen ilk fırsatta Anna'yı Motta'ya götürerek rahiple tanıştıracak, rahipten onları evlendirmesini isteyecekti. Bu düşünce onu daha önce hissetmediği kadar mutlu ve kendinden emin hissettirdi. Yüzünden de belli olmuş olacak ki Albert dayı bulaşıkları yıkarken yanına geldi ve fısıldayarak ''Öylece durmuş ahmak gibi gülümseyip boş boş bakıyorsun'' dedi. ''Bu aşık olduğun anlamına geliyor.'' Pino güldü. ''Olabilir. Sana radyo konusunda yardım eden o genç hanım mı?'' ''Anna, senin çantaları beğenen kız.'' ''Babam biliyor mu annen?'' ''Tanışmadılar, yakında tanışırlar.'' Albert dayı Pino'nun sırtını okşadı. ''Genç ve aşık olmak. Savaşın ortasında böyle bir şeyin olabilmesi harika değil mi? Şahit olduğumuz bunca vahşete rağmen hayatın özünde iyilik olduğunun kanıtı gibi.'' Pino dayısına bayılıyordu. Bu adamın zihninde fırtınalar kopuyordu. ''Şimdi gitmem gerek.'' dedi Pino ellerini kurulayarak. ''Signor Knebel ile tanışmalıyım.'' Pino apartmandan çıkıp Via Repiave'deki Hotel Diana'ya doğru yürümeye koyuldu. Telefon santralinden ve Piazzale Loreto'dan pek uzak sayılmazdı. İki sokak sonra bir ceset gördü. Bir adama aitti bu ve kan gölü içinde yüzüstü yatıyordu. Ensesinde kurşun yarası vardı. İkinci ve üçüncü cesedi oturduğu apartmandan beş sokak sonra gördü. Üstünde pijamaları olan bir erkekle bir kadına aitti bu cesetler ve sanki yataklarından sürüklenmiş gibi bir halleri vardı. Yürüdükçe daha çok cesetle karşılaşıyordu ve hemen hemen hepsi başından vurulmuştu. Hemen hemen hepsi bu sıcakta kan gölü içinde yüzüstü yatıyordu. Pino dehşete kapılmıştı ve midesi bulanıyordu. Hotel Diana'ya varana kadar güneşin altında çürüyen 70 ceset saymıştı. Rotasının kuzey tarafından ara sıra silah sesleri duyuluyordu. Biri Milano'dan kaçmaya çalışan ve çok sayıda kara gömleklinin etrafının gerillalar tarafından çevrildiğini söylemişti. Faşistler ölümüne savaşıyordu. Pino Hotel Diana'nın ön kapısını ittirdiğinde kilitli olduğunu gördü, kapıyı çaldı, bekledi ama kimse cevap vermedi. Arka tarafa gidip oradaki kapıyı denedi ve kapı açıldı. Kısa süre önce et pişirilmiş gibi kokan bir mutfağa girdi. Mutfağın öteki tarafındaki kapitone çarpma kapı karanlık, boş bir restorana açılırken diğer kapı da loş bir balo salonuna çıkıyordu. Pino balo salonunun kapısını açtıktan sonra ''Kimse yok mu?'' diye seslendi. Metalin tüfek mekanizması dolduruluyormuş gibi sürtündüğünü duyan Pino ellerini havaya kaldırdı. ''Silahını bırak.'' dedi adam. ''Silahım yok.'' dedi Pino sesinin nasıl titrediğini duyarak. ''Kimsin sen?'' ''Pino Lella, Knebel adındaki Amerikalıyla görüşmek için buraya gelmem söylendi.'' Boğuk bir kahkahanın ardından gölgelerin içinden üstünde Amerikan ordusunun üniforması olan iri yarı ince bir adamın çıktığını gördü. Adamın geniş bir burnu, kelleşmeye başlamış bir saç çizgisi ve kocaman bir gülümsemesi vardı. ''Silahını indir onbaşı Dalloway'a'' dedi. ''Bu çocuk buraya davet edildi.'' Kısa boylu ve kaslı Bostonlu onbaşı Dalloway'a silahını indirdi. Daha iri yarı olan Amerikalı Pino'ya doğru yürüyüp elini uzattı. ''Binbaşı Frank Knebel, Amerikan 5. Ordusundan. Ordunun hava savunma ateşinden sorumluyum. Stars and Stripes için yazı yazıyorum ve psikolojik harekatlarla ilgileniyorum.'' Pino adamın söylediklerinin yarısını anlamamış olsa da başını onaylarcasına salladı. ''Buraya yeni mi geldiniz Binbaşı Knebel?'' ''Dün gece geldim.'' dedi Knebel. ''Bu öncü keşif grubuyla birlikte sevkiyatlarım için şehri tanımak adına 10. dağ tübeninden önce geldim. Bana neler olup bittiğini anlat bakalım Pino. Gelirken neler gördün?'' ''İntikam için öldürülen insanlar kan gölleri içinde yatıyor. Naziler ve faşistler kaçmaya çalışıyor.'' dedi Pino. ''Gerillalar hepsini vuruyor.'' Ama dün gece yıllardan sonra ilk kez ışıklar yandı ve bombardıman uçakları yoktu. Kısa bir süreliğine savaş gerçekten sona ermiş gibiydi. ''Bunu sevdim.'' dedi Knebel not defterini çıkararak. ''Hayat dolu. Bir kez daha söylesene.'' Pino söylediklerini tekrarlarken binbaşı da hepsini yazdı. ''Sana gerilla savaşçısı diyorum, tamam mı?'' ''Tamam.'' dedi Pino. Kulağına hoş gelmişti. ''Başka nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Bir tercümana ihtiyacım var. Senin İngilizce bildiğini duydum ve işte buradasın.''
''Size İngilizce bildiğimi kim söyledi?''
''Kuşlar.'' dedi Knebel. ''Olan biteni biliyorsun. Mesele şu ki benim de yardıma ihtiyacım var. Yardıma ihtiyacı olan bir Amerikalıya destek olur musun Pino?''
Pino binbaşının aksanını sevmişti. Hatta ona dair her şeyi sevmişti.
''Elbette.'' ''Aferin sana.'' dedi Knebel, elini Pino'nun omzuna koyup uzun zamandır suç ortaklığı yapıyorlarmış gibi konuşmaya devam ederek. ''Şimdi bugünlük senden iki şey isteyeceğim. İlki beni o telefon santraline sokman. Böyle bir yerleri arayıp birkaç hikaye öğrenebilirim.''
Pino başını evet anlamında salladı. ''Bunu yapabilirim. Başka ne istiyorsunuz?''
Knebel dişlek bir şekilde gülümsedi. ''Bize şarap bulabilir misin? Viski? Belki birkaç kız ve müzik.''
''Ne için?''
''Süper bir parti için.'' dedi Knebel daha da çok sırıtarak. ''Karanlık çöktükten sonra arkadaşlarım buraya gizlice gelecek. Şu orospu çocuğu savaşta neredeyse bittiğine göre biraz rahatlayıp kutlama yapmak isteyeceklerdir. Kulağa güzel geliyor değil mi?''
Pino binbaşının bulaşıcı kalitesi karşısında gülümsedi. ''Çok eğlenceli geliyor.
Bunu yapabilir misin? Pick-up ya da kısa dalga radyo bulabilir misin? Pistin tozunu attırabileceğimiz birkaç İtalyan güzeli getirir misin?
Bir de şarap ve viski. Dayımda ikisi de var.''
''Dayın görev aşkından dolayı gümüş yıldız madalyası ile ödüllendirilecek.'' dedi binbaşı. ''Her şeyi bu gece 9'da getirmiş olur musun?''
Pino saatine baktığında öğlen olduğunu gördü. Başını onaylarcasına salladı. ''Sizi telefon santraline götürüp işe koyulacağım.'' Knebel Amerikan askerlerine bakıp selam verdikten sonra ''Galiba bu çocuğu sevdim.'' dedi. ''Onbaşı Dalloway'a buraya güzel birkaç sürtük getirirse ona şeref madalyası takarım binbaşı.''
''Monte Cassino'da gösterdiği kahramanlık nedeniyle gümüş yıldıza hazır biri için oldukça anlamlı.'' dedi Knebel.
Pino onbaşıyı yeniden süzdü. ''Madalyalar kimin umurunda?'' dedi Dalloway'a. ''Bizim kadına, müziğe ve içkiye ihtiyacımız var.''
''Üçünü de size bulacağım.'' dedi Pino. Onbaşı onu şık bir şekilde selamladı. Pino güldü ve binbaşının üniformasını inceledi. ''Gömleğinizi çıkarın yoksa hemen göze batarsınız.''
Knebel söylediğini yaptıktan sonra tişörtüyle, şortuyla ve çizmeleriyle Pino'yu takip ederek Hotel Diana'dan çıktı. Telefon santraline vardıklarında gerilla nöbetçilerinin girişi tuttuklarını gördüler. Ama Pino onlara önceki gece aldığı mektubu gösterip Knebel'in Amerikalı okuyucular için Milano ayaklanmasının görkemli tarihini yazacağını söyleyince içeri girmelerine izin verildi. Pino Knebel'i içinde masa ve telefon bulunan bir odaya götürdü. Knebel telefona bağlandıktan sonra ahizeyi aldı. ''Sana güveniyoruz Pino.'' dedi. ''Evet efendim.'' dedi ve onbaşı Dalloway'ın yaptığı gibi selam vermeye çalıştı.
''Neredeyse oldu.'' dedi Knebel gülerek. ''Şimdi bize unutulmaz bir parti düzenle.''
Enerjiyle dolduğunu hisseden Pino santralden çıkıp kuzeye, Corso Buenos Aires'ten Piazzale Loreto'ya doğru Knebel'in bütün istediklerini 8,5 saatte nasıl bulacağını düşünerek yürümeye başladı. Parmağında alyans olmayan 20'lerinde güzel bir kadın sokağın öteki tarafından endişeli bir ifadeyle Pino'ya doğru yürüdü. Pino anlık bir dürtüyle "Signorina, per favore, bu gece bir partiye katılmak ister misiniz?" diye soruverdi.
"Parti mi? Bu gece mi? Seninle mi?" dedi kadın alaycı bir tavırla. "Hayır.
Müzik, şarap, yemek ve Amerikalı zengin askerler olacak." Kadın saçlarını geriye attı.
"Milano'da henüz Amerikalı yok." dedi.
"Hayır, var ve bu gece saat 9'da Hotel Diana'nın balo salonunda daha fazlası olacak. Gelecek misiniz?"
Kadın bir an tereddüt ettikten sonra "Yalan söylemiyorsun değil mi?" diye sordu.
"Annemin ruhu üstüne yemin ederim ki yalan söylemiyorum."
"Bu halde bunu düşüneceğim. Hotel Diana mı dedin?"
"Evet, dans elbisenizi giyin."
"Düşüneceğim," dedi kadın ve yürüyüp uzaklaştı.
Pino sırıttı. Gelecekti. Pino bundan neredeyse emindi. Yürümeye devam etti ve çekici bir kadınla karşılaşınca aynı şeyi söyleyerek hemen hemen aynı cevabı aldı. Üçüncü kadın farklı bir tepki verdi. Pino'nun partisine hemen gelmek istedi. Pino otelde Amerikalı zengin askerler olacağını söyleyince de kadın dört arkadaşının yanında getireceğini söyledi. Pino o kadar heyecanlıydı ki ancak o sırada Piazzale Loreto'nun köşesine ve Beltramini'nin taze sebze ve meyvelerine ulaştığını fark etti. Kapı açıktı. Gölgelerin içinde bir silüet fark etti. "Carletto, sen misin?" Pino'nun en eski dostu kapıyı kapamaya çalıştı ama Pino kapıya omuz atarak kendinden daha ufak tefek olan Carletto'ya karşı geldi. Carletto sırt üstü yere düştü. "Dök yanımdan çık!" diye bağırdı Carletto sırt üstü geri geri giderek. "Hain nazi!" Dostu çok zayıflamıştı. Pino bunu kapıyı arkasından kapar kapamaz fark etti. "Ben nazi de değilim, hain de." "Gamalı haçı gördüm, babam da gördü," diye çıkıştı Carletto, Pino'nun sol kolunu işaret ederek. "Tam oradaydı. Bu durumda nazi olmuyorsun da ne oluyorsun?"
"Casus oluyorum," dedi Pino ve Carletto'ya her şeyi anlattı.
Eski dostu ona ilk başta inanmasa da Layers'in adını duyup Pino'nun ona karşı casusluk yaptığını anlayınca fikrini değiştirdi.
"Öğrenselerdi seni öldürürlerdi Pino," dedi Carletto.
"Biliyorum."
"Buna rağmen mi yaptın bunu?" dedi dostu başını iki yana sallayarak. "Aramızdaki fark bu. Sen riske girip harekete geçiyorsun. Bense öylece izleyip korkuyorum."
"Artık korkacak hiçbir şey kalmadı," dedi Pino. "Savaş bitti."
"Öyle mi?
Annen nasıl?" Carletto başını öne eğdi. "Öldü Pino. Ocakta. Soğuklar sırasında. Yakıtımız ve satacak malımız kalmadığı için onu sıcak tutamadım. Öksüre öksüre öldü."
"Çok üzgünüm," dedi Pino boğazı düğümlenerek. "Baban ne kadar komikse, annen de o kadar zarifti. Burada olup ikisinin de defnedilmesine yardım etmek isterdim."
"Sen olman gereken yerdeydin. Ben de öyle," dedi Carletto. Öylesine kırılıp dökülmüş bir hali vardı ki Pino onu neşelendirmek istedi. "Hala bateri çalıyor musun?"
"Uzun zamandır çalmadım."
"Ama bateri setin hala duruyor değil mi?"
"Bodrum'da."
"Buralarda yaşayan başka müzisyen tanıdıkların var mı?"
"Neden?"
"Eğlendir beni."
"Evet, sanırım var. Yani hala hayattalarsa."
"Güzel, haydi gidelim."
"Ne? Nereye?"
"Bizim eve, sana yiyecek bir şeyler almaya," diye cevapladı Pino. "Sonra şarap, yemek ve birkaç tane daha genç kadın bulacağız. Yeterince bulduktan sonra da bütün savaş sonu partilerini sonlandırmak için bir savaş sonu partisi düzenleyeceğiz."
38. Ayrımın sonu. Sayfa 383.